Ayrım 21. ODTÜ, ODTÜ dosyası. Bugün hep birlikte ODTÜ dosyası tutanaklarına göz atalım. Askeri savcı, hakim yarbay İlhan Şenel, tutanak katibi Öncel Gürkan, soruşturma yeri sıkı yönetim askeri savcılığı, soruşturma tarihi 28.07.1971. Vaki davet üzerine geldiği görülen Mehmet Kıcıman, huzura alınıp ifade ve hüviyetinin tespitine geçildi. Hüviyeti: Mehmet Kıcıman, Nafizoğlu, 1932 doğumlu, halen Ankara An Sokak, 5'e 1, Çankaya'da oturur. ODTÜ İnşaat Bölümü profesörlerinden. Soruldu: üniversitemizde aşırı sol düşünceleri bakımından talebelerin yanında olan kimileri, ben sadece kendi bölümümde alanları değerlendiriyorum. Bunlar konuşmaları, hareketleriyle fikirlerini belli ediyorlar. Bunların isimleri Sedat Özkol, Ertan Acaroğlu'dur. Sedat Özkol'un 10 Haziran 1970 tarihli Milliyet Gazetesi'nde zihniyetini aksettiren Türkiye halklarından bahseden bir yazısı mevcuttur. Kendisi zaten Amerika'dayken aşırı sol fikirlerinden dolayı arkadaşlarının dikkatini çekmiştir. Onunla beraber Amerika'da bulunan Yüksek Mühendis Binbaşı Erol Tezcan ve Yüksek Mühendis Binbaşı Yücel Erden bana durumu anlatmışlardı. Bu da başkası. Hüviyeti: Rahmi Magat, Fevzioğlu, 1927 doğumlu, Bursa nüfusunda kayıtlı. Halen Ankara Kavaklıdere, Alaçam Sokak, 24'e 7'de oturur. ODTÜ hukuk müşaviri ve serbest avukat. Hadise soruldu: ben 1960 senesinden beri ODTÜ'nün hukuk müşavirliğini yapmaktayım. Rektör Kemal Kurdaş, üniversitede her türlü fikirlerin serbestçe tartışılabileceğini kabul ediyordu. Bu müsamaha neticesi her türlü sol fikirler ve olaylar üniversitede konuşuluyor ve tartışılıyordu. Yalnız sol temayüllü olanlar miktarca fazla ve biraz daha cesurane hareket ettiklerinden karşı gruba faaliyet imkanı tanımıyordu. Ben şahsen bu düşüncenin karşısında olduğumu Kemal Kurdaş'a söylüyorum. Bu bakımdan üniversiteye Çetin Altan, İlhami Selçuk, Muammer Soysal gibi sol fikirde olanlar konferans vermek üzere geliyorlardı. Yine üniversitede Nazım Hikmet köşesi, Vietnam köşesi yapılabiliyordu. Disiplin kurulundaki tartışmalarda bu talebelerin bu hareketleri bağımsız Türkiye için yapıyorlar şeklinde müdafaa oldu. Bunu yapanların başında Yılmaz İnkaya gelir. Bir zamanlar Ankara Barosu Başkanlığı yapan bu çokça saygıdeğer hukuk müşaviri, eski rektör Kemal Kurdaş'ı suçladıktan ve bazı öğretim üyelerinin adlarını verdikten sonra bir de şu açıklamayı yapıyor: Hüseyin Batuhan ismindeki beşeri ilimlerdeki bölüm başkanı arkadaşımız, öğretim görevlilerinden öğrencilere ideolojik tesir icra ettiğini yazıyla bildirdi. Bunların bir kısmına mukavele tazelemedi. Bir kısmının da mukaveleleri feshedildi. Tolerans konusunda doktora tezi veren Hüseyin Batuhan da bazı öğretim üyelerini üniversiteden attırabilmek için yazılar yazmış. Sen gel dış ülkelerde, batıda tolerans fikrinin gelişimi diye doktora tezi hazırla, sonra da kendi yurttaşlarını, kendi meslektaşlarını üniversiteden attırabilmek için yazılar yaz. Aferin doğrusu. Bir zamanlar Türkiye Milli Gençlik Teşkilatı ve Ankara Barosu Başkanlığı yapan Rahmi Magat ifadesini şöyle tamamlıyor: bu hususları genel olarak ben Cumhurbaşkanı'na iadeli taahhütlü bir mektupla bildirdim. Bunun bir kopyası bendedir. İstendiğinde verebilirim. Üniversite hukuk müşaviri, devrin Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay'a bütün bildiklerini bildirmiş, 41 kere maşallah. Gelelim üniversitenin şimdiki rektörü Profesör Tarık Somer'e. Tanık Tarık Somer, Mehmetoğlu, 1926 doğumlu, Elmas'tan doğan, D. Veli nüfusunda kayıtlı, Ankara Esat Caddesi 42'ye 15'te oturur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde öğretim üyesi. Bu zat-ı şerif sonradan Amerikan firması müteahhitlerinden, Süleyman Demirel'in partisinden milletvekili seçilen Profesör Mustafa Parlar'ın rektörlük seçimi sırasında olup bitenleri anlatırken öğretim üyesi arkadaşlarını şöyle suçlamaktadır: aşırı solda talebelerin yanında olanlar toplanarak kalkıp aleyhte konuşuyorlar ve Mustafa Parlar'ın geçmiş hizmetlerine kara sürüyor ve küçültücü sözler söylüyorlardı. Bunlar arasında Sedat Özkol, Halit Çakır, Kemal Ertopçuoğlu, Erhan Karaesmer gibi şahısların bulunduğunu, ayrıca kapıya sık sık gelip Yaşar Gürbüz'ün Halit Çakır'a bir takım direktifler verdiğini gördüm. Elektrik Mühendisliği Başkanlığı'na getirilen Nazif Tepedelenlioğlu, dekanlığa getirilen Erdoğan Tekin, rektör yardımcılığına getirilen Ertan Acaroğlu tamamen talebenin paralelinde çalışmış kimselerdir. Bu da üçüncüsü. Şimdi işlere bakınız. Profesör Mustafa Parlar, Adalet Partisi milletvekili olmuş, devrimci öğretim üyeleri birer birer ayıklanmış, Kenan Somer rektörlüğe seçilmiş, operasyon tamamlanmış. Şu rastlantıya ne dersiniz? Rektörlük hukuk müşaviri Rahmi Magat, bu saygıdeğer avukat, üniversiteye karşı açılacak davalarda rektörlüğü savunacak. Üniversitede çalışan kamu personelinin avukatlığını da doçent Seyfullah Ediz yapıyor. Geçen hafta bu köşede Seyfullah Ediz'i tanıtmıştım. O da Ankara Hukuk Fakültesindeki devrimci öğretim üyelerini mahkum ettirebilmek için savcılık kapılarına koşmuştu. Rahmi Magat işveren vekili olarak rektörlüğü, Seyfullah Ediz sendika vekili olarak üniversitede çalışan öğretim üyelerinin haklarını savunacak. Ne denir? Bu da güzel rastlantıdır. Geçen hafta askeri mahkemelerde arkadaşlarını mahkum ettirebilmek için uğraşan profesör, doçent ve asistanların adlarını açıklamış ve bunlara altın, gümüş ve bronz madalya verilmesini önermiştim. Yukarıda adları geçenleri de sık sık hatırlamak gerekiyor. Profesör Tarık Somer'in, hukuk müşaviri avukat Rahmi Magat'ın, Profesör Mehmet Kıcıman'ın ve Hüseyin Batuhan'ın üniversite bahçesine heykellerinin dikilmesini öneriyorum. Yeni ortam, 6 Ocak 1975. Bunları da tanıyalım. Geçen haftalarda bu köşeden baskı döneminde arkadaşlarını mahkum ettirebilmek için askeri mahkemelere koşan öğretim üyelerinin birer birer adlarını açıklamış, bunlara akademik kariyerlerine göre altın, gümüş ve bronz madalyalar verilmesini önermiştik. Bir başka yazımızda da Orta Doğu Teknik Üniversitesi dosyasından tutanaklar okumuş ve bazı öğretim üyeleriyle üniversite hukuk müşavirinin üniversite bahçesine heykellerinin dikilmesini istemiştik. Bugün de bu iki yazıyı tamamlayan başka bilgiler vereceğiz. Konumuz bilirkişilik. 12 Mart 1971 tarihinden sonra gözaltına alınan ve tutuklanan öğretim üye ve yardımcıları hakkında bilirkişi raporları düzenleyen öğretim üyelerinin de bilinmesinde yarar ummaktayız. Bunlara da özerklik şilti verilmesini üniversitenin yetkili kurullarına öneriyoruz. Şimdi açıklayalım. Siyasal Bilgiler Fakültesi eski dekanı ve Anayasa Hukuku Profesörü Mümtaz Soysal, Anayasaya Giriş adlı ders kitabından ötürü askeri savcı Abdülbaki Tuğ'un kaleme aldığı bir iddianame uyarınca komünizm propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılanmıştı. Kitabın yayınlanışı üzerinden 6 ay geçtiğinden basın yasası gereğince bu kitap hakkında dava açma olanağı yoktu. Ancak dersler bu kitaba dayanılarak verilmiştir denilerek Anayasaya Giriş adlı kitap dolayısıyla yine yargılanmış oluyordu. Neyse, duruşmalar sürüp durdu. Soysal'ın avukatları Uğur Alacakaptan, Ahmet Tahtakılıç ve Turan Güneş'ti. Davaya bakan Üçnoğlu Askeri Mahkeme, kitabın incelenmesi için bir bilirkişi kurulu seçti. Kurulu tanıtalım. İstanbul İktisat Fakültesi Profesörü Sabahattin Zaim, İstanbul Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Profesörü Selçuk Özçelik, İstanbul İktisat Fakültesi Profesörü Amiran Kurtkan, İstanbul İktisat Fakültesi Profesörü Nevzat Yalçıntaş, İstanbul Hukuk Fakültesi Profesörü Ayhan Önder. Bu pek sayın profesörler hazırladıkları bilirkişi raporunda kitapta komünizm propagandası vardır demişler ama askeri Yargıtay bu profesörler tarafsız sayılmaz gerekçesiyle yeni bilirkişiler seçilmesini istemişti. Mahkeme, hayır bunlar tarafsızdır diye diretmiş, bu hargür devam ederken af yasası çıkmış ve davada ortadan kaldırılmıştı. Bilirkişilerden Ayhan Önder, askerlik görevini 40 yaşının baharında yerine getirmek amacıyla Tuzla Piyade Okulu'na katılmış ve vatan hizmetini Selimiye Kışlası'nda sıkı yönetim emrinde geçirmiştir. Bu bilirkişilerden bazıları, son zamanlarda bildiri yayınlayan sağcı profesörlerin en önünde arıza endam eyleyerek tarafsızlıklarını bir kez daha kanıtlamışlardı. Yine Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyelerinden Doçent Doktor Özer Ozankaya ve Doçent Doktor Mete Tuncay birlikte yaptıkları bir çeviri nedeniyle tutuklanmışlar ve haklarında komünizm propagandası gerekçesiyle kamu davası açılmıştı. Bu dosyanın da bir ünlü bilirkişisi var. Açıklayalım. İstanbul Hukuk Fakültesi Amme Hukuku öğretim üyesi Pek Sayın Üstad Ordinarius Profesör Doktor Recai Galip Okan'dan. Üstadım bir başka bilirkişiliğinde açıklayalım yeri gelmişken. İstanbul Yüksek Öğretim Okulu öğrencilerinin yayınladığı bir bildiri, Üstad Okan'dan ile birlikte Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezer ve asistanı Doktor Kayhan İçel'e gönderilir. Bu üç bilirkişi bildiriyi inceleyerek suç yoktur derler. Dosya numarasını verelim. İstanbul Basın Savcılığı 968-59, tarih 26-1-1968. Aynı bildiri bu kez yine Üstad Okan'dan ile birlikte yine ünlü üstadlardan Ordinarius Profesör Doktor Suli Dönmezer'e gönderilmiş. Bu kez yanlarında Dünya Gazetesi sahibi Bedi Faik'in kardeşi İlhan Akın da bilirkişi olarak seçilmiştir. Aynı üstadlar, aynı ordinaryüsler, aynı profesörler, aynı hukuk doktorları, yani Üstad Okan'dan ile Üstad Dönmezer. Daha önce suç yoktur dedikleri bildiri için, bu bildiri Türk Ceza Yasası'nın 159. maddesini ihlal eder deyip basmışlar imzayı. İnanmazsanız bunun da dosya numarasını verelim. İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi 968-1029. Bu ünlü ordinaryus profesör doktor Sulhi Dönmezer bir de benim için bilirkişi raporu vererek hakkımda kamu davası açılmasını sağlamıştı. Bir de Yılmaz Günal adında doçent var. Bunu da unutmayalım sakın. Yılmaz Günal, Siyasal Bilgiler Fakültesi Ceza Hukuku doçentlerindendir. 12 Mart muhtırası dolayısıyla yazdığımız bir yazı için bu doçent bilirkişi seçilmiş ve raporuna şunları yazmıştır. Orduya uyanık ol anlamının mevhumu muhalifinde uyuyor demekte, TCK 159'a 1'in yani devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezif suçunun unsurları bulunduğu kanaatine vardık. Uyanık ol demek, uyuyorsun demekmiş. Bunun dosya numarası da Ankara Basın Savcılığı Hazırlık 1971-251'dir. Bu rapora dayanarak hakkımızda tutuklama kararı çıkmışsa da Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıktığımız ilk duruşmada beraat ettik sonradan. Bugün de sizleri bu bilirkişilerle baş başa bıraktık. Beğendiniz mi? Yeni Ortam, 22 Ocak 1975. Perdelerin Arkası. 1933 yılının 26 Şubat akşamı Alman Millet Meclisi binasının dört bir tarafından ateşler fışkırmaya başladı. Siyasal tarihte Reichstag yangını diye anılan büyük olay başlamıştı. Hitler göğe yükselen alevlere bakarak yanındakilere, "Şimdi artık sosyalistleri demir yumrukla yok etmemize kimse engel olmayacak," diye sesleniyor. Hitler'in propagandacısı Doktor Goebbels de, "Bu bir sinyal ateşidir," diye bağırıyordu. Ertesi gün Hitler yanlısı gazeteler şu başlıkla çıktı: "Sinyal ateşi." Hitler yakın çalışma arkadaşları ile birlikte konuşarak kesin emirlerini verdi. Bütün sosyalistler tutuklanmalıdır. Yangının nedeni henüz belli olmadan gece saat 11'de devrimci milletvekilleri, yazarlar, sendikacılar, öğrenciler, hukukçular birer birer evleri basılarak tutuklanıyordu. Ülkedeki bütün ilericiler anarşi çıkarma, milli bütünlüğü parçalama gibi gerekçelerle suçlanmaktaydı. Anayasal özgürlüklerin hepsi bir gece içinde yürürlükten kaldırılmıştı. Doktor Goebbels hatıra defterlerine bu olayı şöyle tanımladı: "Führer ile olan konuşmamızda sosyalistlere karşı açılacak savaşın ana hatlarını çizdik. Şimdilik doğrudan doğruya karşı tedbirleri almaktan kaçınacağız. Devrim girişimi bundan önce alevlenmelidir. Uygun bir anda darbemizi indireceğiz." Uygun an Alman Millet Meclisi binasının yakılmasıydı. Bu yangın ustaca planlandıktan sonra faşizm saldırıya geçti. Bütün ilerici aydınlar tutuklandı, küçük burjuva ilericileri susturuldu, anayasal haklar ortadan kaldırıldı, binlerce kitap sokak ortalarında yakıldı. Hitler ve yakınları bu yangın için tanrısal belirti, bir devri başlatan sinyal ateşi diyordu kendi aralarında. Bu yangını çıkarmaktan sanık olarak Bulgar sosyalisti Dimitrov tutuklanarak yargılanmaya başladı. Fakat Hitler'in savcıları Dimitrov'u suçlayacak bir tek kanıt bile bulamadılar. Dimitrov sonradan dünya adalet tarihine geçecek bir savunmayla kendi suçsuzluğunu kanıtladı. Bu savunmayla birlikte bazı olaylarda aydınlanmaya başladı. Yangının Goebbels'e bağlı SS militanlarınca çıkarıldığı yolundaki belirtiler de su yüzüne çıkmaya başladı. Hitler rejimi, nasyonel sosyalizmin egemenliğini kurabilmek için bu tür olaylardan yararlanmak istiyor ve devletin bütün olanaklarını bu amaçla kullanıyordu. Dimitrov, Alman Millet Meclisi'ni yakmak suçuyla tutuklandığı zaman verdiği dilekçede, "Bir sosyalist olarak bireysel terörizme karşıyım. Çünkü bu davranışlar yığınların ekonomik ve politik mücadelesiyle bağdaşmamaktadır," demekteydi. Yargılama sonunda Dimitrov beraat etti. Bunları neden anlatıyorum? Gözlerimizi Türkiye'ye çevirelim isterseniz. 12 Mart muhtırasını izleyen günlerde sıkı yönetim mahkemeleri kurulmuş ve tam bu günlerde henüz üzerinden sır perdesi kalkmayan Elrom olayı gerekçe yapılarak ülkedeki bütün aydınlar bir gece içinde cezaevine doldurulmuştur. Bundan sonra olaylar birbirini izlemiştir. Devlet radyo ve televizyonundan aylarca anarşistler ve komünistler düzenledikleri sabotajlarla Kültür Sarayı'nı yakmışlar ve Marmara Vapuru'nu da batırmışlardır diye yayınlar yaptı. Bir takım işçiler ve öğrenciler sabotaj düzenleme suçuyla yargılandı. Bu arada ülkedeki bütün aydınlar üzerinde baskılar yoğunlaştı. Anayasal haklar ortadan kaldırıldı ve halk oyu ile yürürlüğe konan 1961 anayasası zorlama yönetmelerle tayir, tebdil ve ilga edildi. Aydınların evlerinden toplanan binlerce kitap ya yakıldı ya da denize döküldü. Aynı günlerde devrin hükümetleri adına yayınlanan Beyaz Kitap, Türkiye Gerçekleri ve Terörizm adlı kitapta da Marksist-Leninist ihtilalciler bu binayı burjuvazinin hizmetindeki bir eser olarak vasıflandırmışlar ve zaman zaman fazla zararlı olmayan saldırılarda bulunmuşlardır. Nihayet 27 Kasım 1970 gecesi önceden planlanmış bir sabotaj neticesi Kültür Sarayı'nı yakmışlardır. Sabotajda bilfiil görev alanlar aşırı solcu bir sendikanın bazı üyeleriyle Türkiye İşçi Partisi'nin bir üyesidir denilmektedir. Devlet adına, hükümet adına yayınlanmıştır bu kitap. Sabotaj davası sanıklarının hepsi de beraat etti. Böylece Beyaz Kitap'taki koskoca kara yalanda devletin belgeleri arasına katıldı. İşte gördünüz, şu 12 Mart'ın bir hesabı sorulabilseydi, kim bilir Türkiye'yi ve ülkenin yöneticilerini yeni baştan nasıl tanıyacaktık. Yeni ortam, 17 Kasım 1974. Bizi dinler misiniz? Anayasanın 17. maddesine göre haberleşmenin gizliliği güvence altındadır. Ceza yasasının 200. maddesinde de telefon konuşmalarını dinleyenlerin 3 aydan 3 yıla kadar cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır. Anayasa ve yasa böyle ama ülkemizde kim takar Yalova kaymakamını deniliyor açıkça. Elimde yayınlanmamış bir MİT belgesi var. Bu gizli dinlenen bir telefon konuşmasının tutanağıdır. Tutanak 19'a 20 sayılı 25-1971 tarihli ve A.T. As Sav imzalı. İmzanın yanında bir de 1-6-1971 tarihi atılmış. Telefonda konuşanlar emekli albay Yaşar ile Teğmen Erman'dır. Yaşar Başaran 27 Mayıs, 22 Şubat ve 21 Mayıs ihtilallerine katılmış. 21 Mayıs'tan sonra da uzunca bir süre cezaevlerinde kalmış Yaşar albay. 12 Mart'tan önce de bir başka ihtilal örgütü kurmakla suçlanmış ve yine Mamak'a yollanmış. Bu yüzden iyi sıhhate olsunlar hiç sevmezler emekli albayı. Teğmen Erman ise Mamak cezaevinde görevli yedek teğmendir. İzmir Ziraat Fakültesini bitirmiş, kibar, saygılı bir genç. Askerliğini Mamak'ta yapıyor, cezaevinde görevli. Albay Başaran'la cezaevinde görevliyken tanışmışlar. Ünlü balyoz harekatı başlayıp rehine operasyonu yapıldığı günlerde Yaşar Albay cezaevine telefon ederek Teğmen Erman'la konuşur. MİT de bu konuşmayı dinler ve bir tutanakla saptar. Buyurun belgesini. Yaşar Başaran. Teğmen Erman. Yaşar, dün Memduh Çelen'le telefon ettik. Tuncay vardı. O da senin gibi iyi çocuk. Memduh İzmir'e gidiyor. Oradan Kuşadası'na geçecek. İşi varsa söylesin, dedi. Erman, ne zaman gidiyor? Yaşar, birkaç gün sonra. Erman, bizim ev karşı yakada. Ters gelir ona. Memduh albay nasıl? Yaşar, vilayette satın alma komisyonu başkanı. Az işi var. Adresin ne senin İzmir'de? Erman, 1691 sokak 39'a 2 veya 1689 sokak numara 21. İki katlıdır ev. Yaşar, olur canım. Orası kalabalık mı? Erman, 229 mevcut var. Yaşar, avukat Halit Çelenk geldi mi? Erman, duymadım. Yaşar, senin gibi iyi bir çocuk orada, üzülmem. Bana eve de gel veya telefon et. Telefon 17-61-98. Gençlik Caddesi 91-7. Altında PTT ve postane var. Tutanaklarda bazı notlar da var. Tuncay her kimse onun için bir not düşülmüş. Tutanağın altında da Yaşar'ın tutuklu adedi ve Halit Çelenk hakkında bilgi almak için telefon ettiği aşikar denilmiş. Yaşar Başaran'ın cezaevine bilgi almak için telefon edip etmediği aşikar mıdır bilemeyiz ama telefon dinlemenin suç olduğu aşikardır. Bunlar suçtur da kimse kovuşturma açmış mıdır acaba? Açmamıştır, açamamıştır. İşkence yapmak da suçtur. Herhangi bir savcı dava açabilmiş midir? Açamamıştır, açmamıştır. Neden? Türkiye'de demokratik hukuk devleti vardır da ondan. Sanıklara işkence yapılır. Bunlar hem sanıklar hem de avukatları tarafından birer birer ortaya atılır. 12 Mart yönetimi hemen verir yanıtını. İşkence iddiaları komünistlerin yalanıdır. Sonra özel teşebbüsçü Faik Türünpaşa, işkencelerin nerede ve nasıl yapıldığını anlatır kuzu kuzu. Sonra da ekler. Sadece ben mi yaptım? Eskiden ne yapılmışsa benim zamanımda da o yapılmıştır. Aldınız mı ağzınızın payını? Laf yetiştirilir mi hiç koskoca Türünpaşa'ya? Telefonların dinlenmesi de böyledir. 12 Mart'ın Ulaştırma Bakanı hemen yapar açıklamasını. Hiç kimsenin telefonu dinlenmiyor. İşte size belgesi. Şimdi o Ulaştırma Bakanını bulup sorsak, beyefendi, ayıp değil mi bu yaşınızda yalan söylüyorsunuz? Bunlar ağırbaşlı, ciddi devlet adamlarıdır. Olağanüstü dönemlerde hep bunlar göreve çağrılır, oturaklı adamlardır. Hele bu yalanları söyleyenler, bile bile yalan söylerler. İşkenceleri de bilirler. İşkence yapılmamıştır, derler. Telefonların dinlendiğini de bilirler. Telefonlar dinlenmiyor, derler. Üstelik bir de bütün bunları memleketin yüksek menfaatleri için yaptıklarını da söyler. Yukarıda sadece bir tek belge sundum. Dostum avukat Enis Coşkun ise Gizli Dinleme adıyla yayınladığı kitabında bu konuyu bütün ayrıntılarıyla incelemiş. Sıkı yönetim mahkemelerindeki belgeler tek tek kitaba alınmış. Ayrıca bu konuda Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarına da yer verilmiş. Bütün bunları 12 Mart büyükleri okurlar mı dersiniz? Bilmem ki, bir telefon etsek de sorsak, bizi dinlerler mi acaba? Yeni ortam, 8 Haziran 1974. Kaybeden kim? Yargıçlık dünyanın en saygıdeğer mesleklerinden biridir. Haklı haksız, suçlu suçsuz, yargıcın vicdan duygularının dirhemleriyle adalet terazisinde tartılır. Yargıya karşı güvenin azalıp yok olduğu toplumlarda demokratik düzenin geleceği de şüpheye düşmüş demektir. Yargıç cübbesiyle kürsüye çıkmadan önce içinde yaşadığı toplumun değer yargılarıyla kuşatılmıştır. Kararlarında ister istemez bu değer yargıları yansımaktadır. Olağanüstü dönemlerde siyasal nitelikteki davalarda bu değer yargıları bazen adalet duygularını özünden saptıracak tehlikeli görünümler içine girebilmektedir. Siyasal değer yargılarını aşıp olaya bir üçüncü kişi soğukkanlığı ile bakabilen yargıçlar ancak ve ancak topluma ve adalete katkıda bulunabilirler. Yoksa getirin onu da atalım içeri tutkusu önce bu yargıcın kişiliğini sonra önüne getirilen davayı sonra da adalet duygularını yıpratır. Olağanüstü dönem geçip de sular durulunca bizim sırtımızı sıvazlayanlar nerede gibi şaşkınlık belirtileriyle iddianameler düzenleyip söylevler vermek tarafsız bir hukukçuya hiç yakışmaz. İstanbul'da bir askeri savcının bu yoldaki demeci 12 Mart hukuku anlayışını tam anlamıyla yansıtmaktadır. Askeri savcı bu sözleriyle 12 Mart'tan sonra hukukun değil siyasal baskıların yürürlükte olduğunu bir çaresiz yakınma biçiminde de olsa açıklamış oluyor. Söyleyen biz değiliz, açıklayan kendileri. Ne denir? Bazı yargıçların tutumları çok ilginçtir. 2-3 yıldır 100-200 kişi önüne getirilmiş, hepsini tutuklayıp ağır cezalara çarptırmış bir yargıcın şimdiye kadar ne karar vermişse hepsi de esastan bozulmuştur. Fakat aynı yargıç mümtazen terfi de etmiştir üstelik. Kararlarında ülke ocaklı gençler vatanseverdir gibi siyasal değer yargıları yer almış, İşkence doğruyu söyletmişse suç sayılmaz gibi suçu tahrik ve teşvik niteliğindeki kararları yazabilmiş, gizli olarak yaptırdığım soruşturmadan suçlu oldukları anlaşılmıştır. Sokaktaki adamlar bile suçlu olduğunu biliyordu gibi hiçbir yargısal işlemde bulunmaması gereken gerekçe ve saplantılar yoluyla insanları cezaevlerine atmış bir yargıcın hiçbir sorumluluğu olmaz mı acaba? Bir olağanüstü dönemde her nasılsa böyle bir göreve atanmış olan bir yargıcın, biz içeri atalım da Yargıtay bozsun mantığıyla görev yapması kendi mesleğine karşı bir saygısızlık olmuyor mu acaba? Bilmem olmuyor mu? Yasalarımız arasında adliyenin manevi şahsiyetine hakaret biçiminde yer alan yaptırımlar bulunmaktadır. Bize sorarsanız her kararı Yargıtay'ca bozulan, her tutumuyla bir siyasal görüşün sözcülüğünü yapan yargıçlar adliyenin manevi şahsiyetine hakaret edenler. Bu tür bir yargıcın geçenlerde bir şehir kulübünde yaptığı konuşma bizim de kulaklarımıza ulaştı. Hoca, hoca dedim, kolundan tutar, atarım içeri. Aslında hiç suçu yoktu. Savunur mu başkalarını? Ona da 5-10 yıl verip susturalım dedik. O Hinoğlu Hin'i mahkum edebilmek için çok uğraştım. Çok zeki kerata gibi bir hukukçunun dilinden çıkmayacak sözlerle övünülmektedir açıkça. Kim bu yargıç diyeceksiniz. Adı önemli mi? Derim ben de. Ahmetoğlu, Mehmetoğlu, şu oğlu, bu oğlu. Kim olduğu önemli değil. Belirli kişilerle uğraşmak diye amacımız yok. yanlış bulduğumuz, adalet duygularını yaralayıcı nitelikte gördüğümüz davranışları sergilemek istiyoruz sadece. İşte o kadar. Bu yargıçların yanında mahkumiyet hükümlerine katılmadığı için, karar günü görevinden alınan, istenilen cezalara imza atmadığı için uzak illere sürülen niceleri var. Aynı kürsülerde görev yaptılar bu saygıdeğer yargıçlarda. Bazıları hukukun, bazıları da sırtlarını sıvazlayanların üstünlüğüne ve yüceliğine inandılar. Kim kaybetti ama? Cezaevinde dövülen, hücrelere atılan, ellerine kazma kürek verilip çalıştırılan, 100 numara temizlettirilen, buz kırdırılan aydınlardan, işkence masalarında sakat kalan kurmay subaylardan, genç öğrencilerden, fidan gibi genç kızlardan söz etmiyorum. Kaybeden adalet duygusudur. Yaralanan yargı erkidir. Hırpalanan hukuktur. Yeni Ortam, 7 Ekim 1974. Materyalist. Parlamentodaki son görüşmede bazı bilimsel kavramlar da ortaya atıldı. MSP sözcüsü AP'liler için "Sizler materyalistsiniz" deyince muhalefet sıralarından bir uğultu yükseldi. "Materyalist sensin" gibi sataşmalar duyuldu. Bilimsel kavramların bazıları günlük dilde de kullanılır. Örneğin hukuk dilinde tasarruf denildiğinde işlem akla gelir. Aynı tasarruf kavramı ekonomi biliminde bir başka anlamı içerir. Bunun gibi oportunist sözcüğü günlük dilde fırsatçılık anlamında kullanılırken, Marksist terminolojide de bambaşka bir anlama gelmektedir. İdealist sözcüğü de böyledir. Bir insan için idealisttir denilirse, bu insanın bazı inançlara ve ülkelere sahip olduğunu, bunları gerçekleştirmek için bütün özverisiyle çalıştığı anlatılmak istenir günlük konuşmalarda. Oysa idealizm felsefede bir başka anlamda kullanılmaktadır. Bu anlamda idealizm, materyalist düşüncenin karşıtıdır. Materyalizm ise giderek diyalektik materyalizm denilen Marksist felsefe yönetimini oluşturmuştur. Toplumsal bilimleri Marksist yöntemle inceleyen bilim adamlarına diyalektik materyalist görüş sahibi denilir. Felsefede Marksizmin tersine idealizm, doğanın, toplumun ve düşüncenin gelişme yasalarını objektif aklın birer ürünü sayar. Diyalektik materyalist görüş ise toplum olaylarını sınıflar arası uzlaşmaz çelişki zinciriyle açıklayan bu çelişkinin karşılıklı etkilerini inceler. İşte bu bilimsel kavramlar özlerinden soyutlanarak kullanılmaktadır şimdi. Bir süre sonra pis materyalist denilecek, buna karşı babandır karşılığı verilecektir. Bana materyalist diyecek adamın ağzını yırtarım gibi tartışmalara da tanık olacağız galiba bu gidişle. Şimdi Adalet Partisi'ne materyalist denilirken, şüphesiz bu parti iktidardayken milli eğitimde diyalektik materyalist yöntemi benimsetmiştir denmek istenmiyor. Anlatılmak istenen bu partinin okullarında din derslerini gereği gibi okutmadığı, gençliğe manevi değerleri aşılamadığıdır. MSP'liler AP yöneticilerine "Gençleri komünist yapan sizlersiniz çünkü onlara manevi değer vermediniz" demek istiyorlar açıkça. Türkiye'de yıllarca yürürlükte olan tek rejim, inançsız politikacıların cehalet düzenidir. Dönemler değişir, partiler değişir, fakat bir türlü bu bilgisizlik giderilmez. Adam çıkar kürsüye, "Anarşist suçlusu affedilemez" der. Oysa sıkı yönetim mahkemelerinde hiçbir sanık, anarşistliği yasaklayan yasa maddesi gereğince mahkum olmamıştır. Şu anda cezaevlerinde bulunanlar ya komünist örgüt kurma ya da anayasayı ihlal suçuyla yargılanmıştır. Yani anarşist suçlusu diye bir tek sanık yoktur cezaevinde. Fakat tepinir bizim politikacılar. Anarşistlere af yok. Gazetelere demeç veren, kürsülere çıkıp konuşmalar yapan bu politikacıları birileri çıkıp da sınava çekse, materyalist kimdir? Paraya düşkün olan. Komünist nedir? Din iman tanımayandır. Anarşist nedir? Servet düşmanıdır. Leninist nedir? Şanlı tarihimize karşı maüs bir düzen kurmak isteyendir. Marksist kimdir? Leninistlerle birlikte eyleme geçendir. Maüs kime denir? Ne dediniz efendim? Maüs mi? Galiba hatta maüs olacak bu. Hem servet, hem tarih, hem de Türklük düşmanı olan anarşist demek. Tek başına maüs olmuyor. Marksist, Leninist, hatta maüs olanlar anarşisttir. Şaka bir yana, inanır mısınız ki bu konularda bilgi sahibidir bu politikacılar. Sadece papağanlar gibi ezberledikleri kavramlarla tepinerek vatan kurtardıklarını sanırlar. Siz hiç fikir suçu sanığı AP'li, DP'li, CGP'li, MHP'li gördünüz mü? Fikir suçu işlemek için de insanda bir parça fikir olması gerekmez mi? Boşuna mı kitap düşmanlığı yapar bunlar? Yeni Ortam, 22 Haziran 1974. Sorumlu olmak. demokratik toplumlarda bir kişiye yapılan haksızlık bütün topluma karşı yapılmış sayılır. Bu bilinç yerleştirilmedikçe haksızlıkların ve adaletsizliklerin önüne geçmeye olanak bulunamaz. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın felsefesi toplumun bütün bireylerini sarar ve birçok insan adam sende bencilliği ve bireyciliğiyle yetişir. Herkes kendi küçük dünyasının kabuklarında sessiz sedasız yaşamayı hüner sayar. Sen mi kurtaracaksın gibi sorularla kavgadan gürültüden uzak tutulmak, günlük yaşantının mutluluk zırhlarıyla sarılıp sarmalanmak, hiçbir yasanın suç saymadığı ve birçok insanın da küçük görmediği bir yaşam biçimi olarak belirir. Beni düşünmüyorsan çocuklarını da mı düşünmüyorsun gibi duygusal tepkilerin gözdağlarıyla, sıkıştırılmış sorumluluk duygularının sınırladığı insanlar, yaşamlarında bir başka mutsuzluğun gölgeleriyle boğuşup dururlar öylece. Düşündüklerini bir kez bile yüksek sesle söyleyememiş, öfkesini karşısındakinin yüzüne hiç haykırmamış bir insanın bilinç ve duygu dünyasında doğan girdaplar belki de sabah akşam boğmuştur bu kişiliğini. Kendi kişiliğinin katili olmakta güç iştir basbayağı. Susmak, susmak, hep susmak, konuşmamak, konuşmamak. Üstlenilen görev budur bütün yaşam boyunca. İnsanları saran küçük çemberler büyüye büyüye demokrasinin boynuna bir halka gibi geçer. Suskunluk kural, konuşmak ve eleştirmek de kural dışı olur bir süre sonra. Bir kişiye yapılan haksızlığı her insan yüreğinde ve bilincinde duymalıdır bütün ağırlığınca. Bu sorumluluk bilinci kurulmamışsa her yeni haksızlık bir kader gibi benimsenir bütün toplumda. Oysa ne yoksulluk ne de haksızlık kader değildir. Yoksulluğun ve haksızlığın nedenleri vardır. Bunları birer birer saptayıp toplumun önünde haykırmak gerekiyor. Toplumdaki her insandan beklenen bu da değildir aslına bakarsanız. Herkes kendi görevinin sınırları içinde dirençli olabilse bir ölçüde kolaylaşır işler. Yargıçsınız, önünüzdeki sanığın suçsuz olduğunu biliyorsunuz. Fakat emir almışsınız, mahkum edersiniz bile bile. Doktorsunuz, önünüze işkence evlerinden getirilen bir hasta çıkarırlar. Verilen emirlere uyar, sahte raporlar düzenlersiniz. Memursunuz, amirsiniz. Bir altınızdaki memurun sicilini bozmak için verilen emirleri körü körüne yerine getirirsiniz. Belki sivilsiniz, terfi bekliyorsunuzdur. Belki de albaysınız, generallik sırasındasınız. Hemen bozarsınız sicilleri. Başkalarının mutsuzluğu üzerine kendi mutluluğunuzu kurmak istersiniz. Kimler gelir, kimler geçer böylece. Aynı çark insanları öğütür. Dönme dolap gibidir yaşam. Bakarsınız yüksektesiniz, bir bakmışsınız, inmişsinizdir o yüksek yerlerden. Geriye sadece insanın kişiliği ve onuru kalmıştır. Bu onuru daha yükseklere sıçrayabilmek için bir pey akçesi olarak sürenler, önünde sonunda bir insanlık yıkıntısı, bir enkaz olarak kalırlar belleklerde. 20. yüzyılda uygarca direnişin adıdır medeni cesaret. Bu konuda çok zengin değil toplumumuz. Bir kaplumbağa gibi yaşamayı, bir sürüngen gibi beslenmeyi, bir yılan gibi yükseklere tırmanmayı hüner saymışız yıllarca. Sorumluluk pınarlarından, bilinç çeşmelerinden gürül gürül akan kişilikleri, köhnemiş yasaların kıskacı altında yaşatmayı tek çıkar yol bilmişiz yıllarca. Karanlıklarla beslenen korkuları, bir tel örgü, bir dikenli tel gibi sarmışız dört bir yanımızı. Yüreksizliğin özürünü, bir parçada kendi küçücük dünyalarımızın mutluluğuna sığınarak gidermek istemişiz. Bir kişiye yapılan haksızlık, bütün topluma karşı işlenmiş bir suçtur. Bu bilinci paylaşmak ve bu sorumluluğu yerleştirmek zorundayız. Uygarca paylaşılan sorumluluk bilinci, özgürlüğün de, demokrasinin de tek güvencesidir. Bu güvence sağlanmadıkça, demokrasinin temeline bir tek taş bile konmuş olmaz. Unutmayalım ki, cesur bir kez, korkak bin kez ölür. Önemli olan, insanın böyle bir toplumda bir mezar taşı gibi suskunluk simgesi olmamasıdır. Yeni Ortam, 9 Aralık 1974. Ayrım sonu.